geçtiğimiz haftaki muhabbet bağında Uhud Savaşı mevzuna iki haftadır devam ediyoruz ve geçtiğimiz haftaki programda da nihayete ermemişti. Yine o bahsin, o mevzunun bir kısmını bu haftaya bırakmış idik.
Çünkü Uhud Harbi'ni sadece tarihe mal olmuş bir hadise olarak değil veya oradaki cengaverlikleri, kahramanları dinlemekle değil, biz hep muhabbetimizi tazeleyecek, bu zamanda da bizi irşad edebilecek o detayları güzelce görmeye çalışıyoruz.
Eyvallah.
Burada o detayları fark ederek üzerinde konuşuyoruz demek istemiyorum. Fakat hızlıca geçmeyerek, en azından sohbet edercesine, şöyle aramızda da mütalaa ederek, belki kaçırdığımız detaylar fark edebileceğimiz bir şekle gelir diye uğraşıyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, bizim böyle mevzuları uzatmamızda efendim her detaya, her inceliğe hakimiz, vukufiyetimiz var da o sebepten uzatıyoruz diye bakmasınlar. Bizim buradaki niyetimiz, acaba kaçırdığımız bir şey var mı? Dinlerken fark etmediğimiz bize başka neler var şeklinde, onları anlamak için biraz yavaş yavaş, sindire sindire gitmeye çalışıyoruz. Rahmetli hocam vardı. Onu da burada yad etmek isterim. Belki Fatiha'ya, belki rahmet okumaya vesile olur. Mahmut Bayram hocam ders verirken fakire işte o Arapça falan mevzularını anlatır. Ben anladığımı düşünerek daha dinleyebilirim hocam. Yani anlıyorum, devam edebiliriz derse derdim. O da derdi ki evladım, sağanak yağan yağmur toprağın üzerinde durmadan sel olup gider. Yavaş yavaş yağarsa toprağa nüfuz eder demişti. Zaten hızlı konuşuyoruz. Bari mevzuları biraz yavaş işleyelim ki bu arada kaçırdığımız bir şeyler varsa görme fırsatını yakalayalım diye ümit ediyoruz. Ama muhakkak ki bu iş haleti ruhiye meselesidir. Ne kadar ağır da okusak, ne kadar yavaş da okusak birçok şeyi göremiyoruzdur. O ayrı bir bahis. En azından elimizden geldiği kadar çaba göstererek anlamaya gayret etmek herhalde şu an bizim üzerimize düşen bir vazife.
Eyvallah.
Bir sorumluluk. Evet efendim.
Geçtiğimiz haftaki programda Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretleri'ne Peygamber Efendimiz'in bir hitabı vardı.
Anam babam sana feda olsun, at ya Sa'd.
Eyvallah.
At ya Sa'd diye İki Cihan Serberi Efendimiz ok atmasını söylüyordu ve tam da orada kalmıştık. İstiyorsanız bir daha o bölümü okuyalım. Hatta mümkün mertebe de bendeniz konuşmayayım istiyorum ama şöyle bir hatırlamak babından yarım kalan yer olması hasebiyle de hem baştan hatırlatmış olalım hem de bakarsınız geçen hafta fark edemediğimiz bir güzelliği, bir muhabbet bağını burada tekrar yakalama, görme fırsatını Cenab-ı Hak lütfeder.
Mücahitlerin Resul-i Ekrem Efendimizin etrafından dağıldıkları esnada Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas da bir köşeye çekilmiş, kararsız duruyordu. Kendi kendine içimden ne şehitlik arzusunu ne de kurtulma arzusunu atabiliyorum diyordu.
Evet, burada demiştik ki Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas Efendimizin bu söylediği sözü en azından zahiren anlamak için biraz böyle canlandırmak lazım zihnimizde. İlk kez dinleyince insan bir şeyi ilk okurken de, ilk kez dinlediğinde de ne söylendiğini anlayabilir. Böyle bir şeyler söylüyor der. Fakat çoğu zaman ilk okumayla insan hemen anlayamaz ve ilk dinlediğinde de hemen kavrayamayabilir. Nedir burada? Sa'd ibn Ebi Vakkas Efendimiz o keşmekeş efendim darmadağınık bir ortamda bulunduğunda yani artık şehadet muhakkak gibi gözüküyor. Çünkü iki taraftan çapraz ateş diye tabir edebileceğimiz iki tarafın tazyikiyle beraber bir karışıklık mevzu bahis. Yani öyle bir şey düşünün ki, hengame düşünün ki bir şeyin, birisinin bir şey atmasına bile hacet yok. İnsan kendi kendisini bile, kendinden olan insanları bile öldürebilme tehlikesi var. Öyle bir karışıklık mevzu bahis. Sa'd ibn Ebi Vakkas Efendimiz oraya hemen atılmak üzere tam kıyısında kenarında duruyor. Atılayım, hemen şehit olayım düşüncesi var diyor. Şehadeti istiyor. Bir yandan da Resulullah Efendimizin yanına gitmek istiyor. İki cihan serveri Efendimizin yanına gideceği zaman ona Cenab-ı Hak o Resul-i Zişan'a dinini tamamlayacağını, nurunu tamamlayacağını müjdesini verdiği için dünyevi ve ukrevi muzafferiyeti muhakkak ihsan edeceğini beyan ettiği için iki cihan serveri Efendimizin yanına gittiğinde kurtulacağını hissediyor. Fakat Resulullah'a gitmek de kurtuluş, şehitlik de bir kurtuluş. O yüzden karar veremiyor. Hangi hayrı tercih edeyim? Yani Sa'd ibn Ebi Vakkas Efendimizin buradaki halet-i ruhiyesini biz acizane bu kıt kanaat efendim kıt aklımızla belki zayıf imanımızla ama bir şekilde izah etmek istersek hangi hayrı tercih edeyim? Şehadet mi? Resulullah'ın yanında olmak mı diye kararsızdım diyor. Evet.
O sırada mücahidin biri ona ya Sa'd Resulullah seni çağırıyor dedi.
Evet.
Hazreti Sa'd derhal Hazreti Resulullah'ın yanına vardı. Sonrasını Hazreti Sa'd şöyle anlatıyor. Resulullah beni önüne oturttu. Ok atmaya başladım. Her atışta Allah'ım bu senin okundur. Onunla düşmanı vur diyordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ım Sa'd'ın duasını kabul et. Allah'ım Sa'd'ın atışını okunu doğrult. Devam, devam Sa'd. Babam annem sana feda olsun buyuruyordu. Her ok atışımda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynı duayı tekrarlıyordu.
Yani sahneyi düşünün. İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz arkasında bazen mübarek ellerini sırtına koymuş bazen omuzuna koymuş vaziyette ve sadağından ok almak istediğinde Hazreti Sa'd bizzat oku iki cihan serveri Efendimiz uzatıyor. Veriyor. Hatta sadağında ok kalmayacaktır. İki cihan serveri Efendimiz biliyorsunuz okun konulduğu okla sadak deniyor. Kendi sadağından yani okundan, oklarından Hazreti Sa'da yine verecektir. Evet.
Ok çantam boşalınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi çantasında bulunan okları da birer birer yayıma yerleştirip attırdı. Okları yaya yerleştirmekte o herkesten daha çabuk ve süratliydi. Hazreti Ali Efendimiz der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anne ve babasını Sa'd'dan başka hiç kimse hakkında birleştirerek feda olsun dememiştir.
Evet.
Uhud günü ona at ey Sa'd, anam babam sana feda olsun, at ey kısa boylu, kuvvetli delikanlı buyurdu. Nebi'nin sallallahu aleyhi ve sellem ondan başkasına böyle söylediğini bilmiyorum.
Evet. Hazreti Sa'd ibn Ebi Vakkas Efendimiz hakkında uzun uzun konuşamayacağız. Uhud meselesi devam ettiği için fakat kıymetli dinleyenlerimize bir defa daha hatırlatıyoruz. Sa'd ibn Ebi Vakkas Efendimizin hayatını, hayatından bazı safhaları, sahneleri muhakkak surette okusunlar. Hayat-ı Sahabe isimli kitapta bunu bulabilirler ve hususi kendisi için yazılmış, Sa'd ibn Ebi Vakkas Efendimiz için yazılmış kitaplardan da bunu temin edebilirler. Okusunlar çünkü Ashab-ı Kiram'ın en meşhurlarından şöhreti sadece fiiliyatı, icraatı, valiliğiyle değil, onun ok atma hususundaki maharetini az evvel söyledik. Bir cengaver. Fakat derler ki kendisi hakkında Sa'd'ın okundan müşrikler çekinirdi. Fakat Sa'd'ın bedduasını ve böyle hoşnutsuzluğunu kazanmaktan ve celbetmekten de müminler de çekinirdi derler. Çünkü Sa'd ibn Ebi Vakkas Hazretlerinin duasının reddolunmadığını ve anında tesirinin hemen gözüktüğünü yüzlerce sahabi hazaratı görmüştür. Bilhassa valilikten azledildiği zaman azledilmek durumunda kalmıştır. Hadise uzun. Ben şimdi burada dediğim gibi detaylı anlatmayacağım. Kendisi hakkında dedikodular yapılmıştır. Bunun üzerine valilikten alınmıştır. Ama bu valilikten alınışı Sa'd ibn Ebi Vakkas Efendimiz'i korumak adınadır. İftiraların doğru olduğu hususunda değil. Bunlar da yani iki cihan Server Efendimiz'in sünnetine muhalefet ediyor. Akşam namazını uzatıyor, yatsıyı kısaltıyor falan gibi. Böyle yani Sa'd ibn Ebi Vakkas Efendimiz değil, herhangi bir sünnet-i seniyeye tabi olan şu günkü bir imam efendi hakkında bile konuşulamayacak bir dedikodudur. Fakat buna rağmen birçok şeyleri böyle büyütüyorlar. Sa'd ibn Ebi Vakkas Efendimiz Medine'ye döndüklerinde şöyle duada bulunuyor. Ashab-ı kiram da işitiyor bu duayı. Ya Rabbi, bu dedikoduyu çıkartan insanlar, hakkımda, aleyhimde söz söyleyen insanlar, eğer bu sözleri İslam'ın en güzel şekilde muhafaza edilmesi, Allah Resulü'nün halifelerinin, valilerinin veya ashabının çok düzgün hareket etmesini murad ettiklerinden, yani İslam'ın güzelliğini kastederek fakat bilmeden söylemişlerse ben onları affediyorum. Hakkımı da onlara helal ediyorum diyor. Fakat gayreti diniyeden değil, yani maksatları dinin güzel yaşanması değil, sünnet-i seniyeye uygunluk değil, sadece fitne çıkartmak için bunu söylüyorlarsa, Ya Rabbi onları perişan eyle, zelil eyle ve ibretlik eyle diyor Sa'd ibn Ebi Vakkas. Bu dedikodunun başını çeken kişi, daha Sa'd ibn Ebi Vakkas Efendimiz bu duayı yaptığı gün veya gece bir anda aklını kaybediyor. Kaşları gözlerinin üzerine düşüyor. Böyle tuhaf, acayip böyle bir yaratık gibi bir hal alıyor suratı. Ve öyle bir halde dolaşıyor ki çocuklar korkuyor, insanlar onunla eğleniyor. Ağzından tuhaf tuhaf böyle salyalar vesaire falan saçarak böyle yabani bir hayvan mesabesinde. Hatta çocuklar etraf dalga geçtiği zaman, onu alaya aldığı zaman bir şeyler söylüyor ama hiç söyledikleri de anlaşılmıyor. Sadece bir söz. Bir sözü herkes net olarak anlayabiliyor onun ağzından. O söz de şuymuş: beni Sa'd'ın bedduası bu hale soktu. Nasıl bir indiyse o tokat, Sa'd'ın ettiği beddua beni bu hale soktu diyerek Sa'd ibn Ebi Vakkas Efendimizin hakikaten de ibretlik hale gelen, getiren duasının tesiri aynı tecelli etmiştir. Ve dolayısıyla sahabe-i kiram hazaratı onu incitmekten ve beddua etmezler ama onun hoşnutsuzluğundan sakınmışlar ve dikkatli olmuşlardır. Yani okundaki isabet gibi duası da tam hedefini bulur. Hedefi vurmadan düşmeyen bir ok gibi duası da kabule muhakkak karin olurmuş, yakın olurmuş. Duayla Cenab-ı Hakk'ın o duayı kabul etmesi birbiriyle tam bir şekilde zuhur edermiş. Evet.
Hazreti Talha bin Ubeydullah'ın kahramanlığı.
Evet, onu da dinleyelim.
Harbin en nazik ve dehşetli anıydı. Müslümanlar, önden ve arkadan hücuma geçen müşrik kuvvetlerinden kendilerini kurtarmak için tepelere doğru çıkıyorlardı. Hazreti Resulullah'ın etrafında kala kala 15 kadar mücahit kalmıştı. Bunlar, Peygamber Efendimizle birlikte sabır ve sebat göstererek müşriklere karşı kahramanca savaşıyorlardı. Bunlardan biri de Hazreti Talha bin Ubeydullah'tı. Müşriklerin Resulullah'ın dört tarafını sardıkları sırada Hazreti Talha sağa sola dönerek kılıcıyla onları uzaklaştırmaya çalışıyordu. Bir ara müşriklerin keskin nişancı okçularından Malik bin Züheyr Efendimiz'e nişan alıp bir ok attı. Hazreti Talha bu okun kainatın efendisine isabet edeceğini anlayınca buna mani olmak için elini oka hedef tuttu. Son süratle gelen ok parmağını delip elini çolak yaptı. Peygamber Efendimiz yeryüzünde gezen cennetlik bir kimseye bakmak isteyen Talha bin Ubeydullah'a baksın buyurdu.
Evet, zaten aşireyi mübeşşeredendir. Evet.
Hazreti Resulullah'ı korumak uğrunda müşriklerden gelen kılıç darbelerine ve oklara vücudunu siper eden Hazreti Talha'nın baş ve gövde damarlarından biri kesildi. Gövdesi yaralar içinde kaldı. Fazla kan kaybından bayılıp yere düştü. O sırada Hazreti Ebu Bekir peygamberimizin yanına geldi. Resul-i Ekrem ona amcanın oğluyla ilgilen dedi. Hazreti Ebu Bekir yüzüne su serpince Hazreti Talha kendine geldi. Yaralarının acısı sızısı umrunda değildi. Şahsını düşünmüyordu. Uğrunda bunca fedakarlığa katlandığı zatın durumunu merak ediyordu. Başucunda duran Hazreti Ebu Bekir'e Resulullah ne yapıyor diye sordu. Hazreti Ebu Bekir iyidir, beni sana o gönderdi diye cevap verince bu kahraman ve fedakar sahabi Allah'a şükürler olsun. Resulullah sağ olduktan sonra her musibet bizim için hiçtir diye konuştu. İlahi Kelimetullah uğrunda gösterdiği bunca kahramanlık ve fedakarlıktan dolayı Hazreti Resulullah tarafından bu harpte Talhatül Hayr, hayırlı Talha olarak adlandırılan Hazreti Talha'nın Uhud'dan döndüğü zaman vücudunda tam 75 yarası vardı. Başı dört köşeli yarılmış, uyluk damarı baştan aşağı kesilmişti. Eli ise çolak olmuştu.
Hiçbir şey söylemeye hacet yok. İbretle dinliyoruz. Cenab-ı Hak inşallah o şehadet zevkini hem Allah yolunda cihat ederek can verme şehadetini hem de Hazreti Fahri Alem Efendimizin o gül cemaline bakarak Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği o şehadet, o görme zevkini Allah bizlere bir nebzecik olsun tattırsın inşallah.
Hazreti Hamza'nın şehadeti. Müslümanların tepelere doğru dağıldıkları karışık hengamedeydi. Hazreti Hamza var gücüyle müşriklere karşı direniyor ve Allah'ım Müslümanların şu hallerinden dolayı sana sığınır, senden af dilerim diye dua ediyordu. Müşrikler onun yanına pek yaklaşamıyorlardı. Onu uzaktan vurup düşürmenin çaresini arıyorlardı. Mekke'de Vahşi adında bir köle vardı. Habeş usulüne göre karga atmakta oldukça maharetli ve becerikliydi.
Evet, kargı, değil mi? Evet.
Tespit ettiği hedefe isabet ettiremediği pek az olurdu. Kureyş ordusu Mekke'den ayrılmadan önceydi. Efendisi Cübeyr bin Mut'im kölesi Vahşi'yi yanına çağırmış ve "Orduya katıl. Eğer Muhammed'in amcası Hamza'yı amcam Tuayma bin Adi yerine öldürürsen hür ve azatsın" demişti. Bedir'de babası öldürülen Ebu Süfyan'ın karısı Hint de bunun için Vahşi'ye birçok mükafat vaat etmişti. Bu sebeple Vahşi harp boyunca Hazreti Hamza'yı gözetip duruyordu. Hazreti Hamza'nın müşrikleri kasıp kavurduğu, kılıcıyla biçtiği bir sıradaydı. Vahşi fırsat kollamak için bir kayanın arkasına gizlenmiş bekliyordu.
Yani hususi hedefinde Hazreti Hamza var. Çünkü onu öldürdüğünde kendine göre azat olacaktır. Fakat Hazreti Vahşi Hamza Efendimizin şehadetine vesile olduktan sonra esas hürriyeti Allah Resulüne köle olmakta bulacaktır. Ve çok üzülecektir. Çok üzülecektir. Bu hadise o kadar üzücüdür ki Hazreti Hamza Efendimizin şehadetine vesile olması o kadar üzücü bir durumdur ki sahabe-i kiram hazretlerini şöyle anlatırlarken yani haşa bize böyle konuşmak tabii düşmez ama ashabın hani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üzüntüsünü hep hatırlattığı, hep böyle adeta o yarayı tazelediği için Hazreti Vahşi'yi böyle sahabinin şeyi olarak görürler. En arka safındaki nefer olarak görürler. Hadisenin üzücü, ne kadar üzücü olduğunu, İki Cihan Server Efendimiz'i ne kadar üzdüğünü anlatmak için böyle anlatırlar. Hatta derler ya meşhur Allah velileri ashab-ı kiramın en arka safındaki olan kişinin bindiği atın burnuna kaçan toz mesabesindedir. Denirken bazıları şöyle derler, Vahşi'nin bindiği atın burnuna kaçan toz tanesi gibidir diyerek de söyleyenler olmuştur. Yani düşünün, her ne kadar Resulullah Efendimiz daha sonra onun biatını kabul edecek olsa da, her gördüğünde amcasını hatırladığı için, elimde değil, bana gözükme diyecek derecede teessürünü ifade edecektir.
Uhud Savaşı'nda, Uhud Savaşı'nın belki de hatırladığımız en çok bizi üzen, içimizi burkan hadiselerinden bir tanesinde kalmış idik. Evet. Hazreti Hamza Efendimizin şehadeti.
Evet, Cenab-ı Hamza Efendimizin şehadeti hakkındaydı bu. İstiyorsanız yine biz kaldığımız yerden devam edelim. Çünkü dediğimiz gibi, yani Uhud hadisesini böyle bütününü görmekten uzaklaşmamak için biraz daha metne sadık kalalım diye düşünüyoruz.
Eyvallah.
Fakat dedik ki, şu anlatıldı. Hazreti Hamza Efendimizin yanına yaklaşamıyorlar. Uzaktan ancak nasıl düşürürüz diye hesap kitap yapılıyor kendilerine göre. Bu arada dedik ki, Hind'in kölesi olan Vahşi ismindeki zat, ki bizim için daha sonra Hazreti Vahşi radıyallahu anh diye yine de tardiye okuduğumuz bir zattır. Hamza Efendimiz'i bizzat kendisinin öldürmesiyle azat olunacağını bildiği için hususi, sadece yani adeta savaşta meşgul olmuyor. Cenab-ı Hamza Efendimiz'i indirmek, o hemen kargısıyla, işte mızraktan daha kaba, daha irice olan bir şey, öyle düşünün, o şekilde şehit etmek için fırsat kolluyor, saklanmış vaziyette. Durum bu şekildeydi ve tam da orada bırakmıştık. Şimdi biz tekrar konumuza devam edelim, metinden okumaya devam edelim.
Düşmanın üzerine dolu dizgin yürüyen Hazreti Hamza'nın bir ara ayakları kaydı ve arka üstü yere yıkıldı. Keskin bir nişancı olan Vahşi, mızrağını fırlattığı gibi bu kahraman sahabinin böğrüne sapladı ve onu şehit etti. Vahşi bununla da yetinmedi. Ebu Süfyan'ın karısı Hind'in gönlünü yapmak için göğsünü yararak ciğerini alıp ona götürdü.
Çünkü bunu Hind talep ediyor. Yani onun bana ciğerini getirirsen diyor. Hem öldürdüğüne dair bir alamet, hem de o kadar hırslanmış ki, gözüne o kadar kan bürümüş ki, efendim bu şekilde, neyse işte söyleyecek söz bulamıyoruz.
Üzerindeki kıymet...
İnsan insanlıktan çıktıktan sonra, insan insanlığını fark etmedikten sonra en tehlikeli, en vahşi, efendime söyleyeyim, en zararlı hayvan insan olur çıkar. Yani insan, evet, meleklere ilham kaynağı, meleklerin üstünde bir yer alması üzerine Cenab-ı Hak yaratmıştır. Kerremna tacını giydirmiştir. Ahsen-i takvim üzere yaratmıştır. Ama insanın idrak edemediği zaman her türlü hayvandan daha aşağı şekilde bir zalim olur çıkıverir. Yani düşünün ki karnı tok olan bir vahşi hayvan bile karnı tok olduğunda, herhangi bir yiyecek içecek derdi olmadığında, eğer ürkmemişse, korkmamışsa, kalkıp yine bir canlının karına girmez, saldırmaz. Yani karnı tok olsa bir aslanın, neticede onu korkutmadığınızda, etmediğinizde, gösteriyorlar ya artık, oradan biliyoruz. Hani nereden biliyorsunuz diye belki bir sual tevcih edilir. Yani yanına gidip onu sevecek kadar neredeyse onunla bir şey yapabilirsiniz. Fakat gözü döndüğünde ancak saldırgan olur. Ama insan öyle değildir. İnsan terbiye olmazsa, terbiye tezgahına tabi olmazsa, aç olsun, tok olsun, ihtiyacı olsun veya olmasın, muhakkak surette ne yapar? O terbiyesizliği, yani terbiyesizliği derken edepsiz manasına da söylüyoruz. Bizim avamın anladığı edepsiz ve terbiyesiz değil. İnsani terbiyeden düşmesi neticesinde hayvanları ve şeytanları utandıracak kadar zalim olur, çıkıverir. Evet.
üzerindeki kıymetli eşyaları başardığı bu büyük işten dolayı Vahşi'ye çıkarıp veren Hint, intikam hırsıyla bu aziz şehidin ciğerini çiğnedi.
Yani ciğerini çiğnedi derken, evet, yani insan tabii normal eti yenebilecek bir hayvanın bile çiğ çiğ kanını alıp çiğneyemez. Burada ciğerini çiğnedi derken ayakları altına alıp da çiğnemiyor. Ağzıyla çiğniyor. Ağzına atıyor. Ve ağzından böyle kan revan akacak şekilde hırsından. Allah Teala bizleri muhakkak ki nefsimize zulmediyoruz. Fakat Cenab-ı Hak rızasından artık tamamen uzaklaştıracak derecede bizi zulümle iptila eylemesin.
Amin.
Gözümüzü döndürmesin. Bizi bize bırakmasın. Cenab-ı Hak bizleri muhafaza eylesin. Gadab, kin, yani şirk küfürün ötesinde ben müşrik değilim, ben kafir değilim diyebiliriz ama işte gadab geldiğinde, kin geldiğinde, adavet geldiğinde ben müminim diyen insan bile bir sarhoşun aklının gitmesi gibi, içki içince sarhoş hale gelmesi gibi veyahut işte bu haller geldiğinde insan, Allah muhafaza eylesin, dinden dahi çıkacak derekeye gelebilir. Bendeniz bazı böyle bir olan insanlar tanıdım. Kızdıklarında Kitabullah'a vesaire herkese söverlerdi. Allah muhafaza eylesin. E bir de bu gadab ve kin sahibinin müşrik olduğunu düşünün. Karanlık bir cehalet içerisinde fevkalade ziyade küfürle mülevves olduğunu düşünün. Artık tabii demin de söylediğimiz gibi şeytanları utandıracak bir noktaya gelir. Hatta demin söyledim ya, çıkıverir dedim. Olur çıkar demedim, dikkat ederseniz. Çıkıverir. Yani an meselesidir. Bir insanın imandan çıkması an meselesi haline gelebilir. Evet, iman öyle çok kolay çıkılabilecek bir şey değildir gibi söylenir ama esasen çıkılabilir. Çok kolay da çıkılabilir. İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ahir zamanı anlatan hadis-i şeriflerinde bu çok ayan ve beyandır. Mümin olarak yatar, kafir olarak sabahlar diyor. Evet, imandan kolayca çıkılmaz. O imanın zevkini alan insan içindir. Çabucak çıkılırsa ona iman denmez sözü de çok doğru bir söz değildir. İnsan imanına mukayyet olmalı. Çünkü bir mümin hiçbir zaman münafıklıktan ve nifaktan emin olduğunu düşünmez. Beynel haf ve reca, korkuyla ümit arasındadır. Yani insanın öyle kaba dayılık yaparak benim imanıma hiçbir şey olmaz, ben çok sağlamım falan demesi, ameli, inancı, itikadı, akaidi düzgünse tamam, eyvallah'tır. İmanından emin, efendime söyleyeyim, ben sürçsem de tökezlesem de Allah'ım beni bırakmaz der. Öyle bir yakin kesbeder, bir yakınlık kesbeder. Ama insan buna sahip olmadan sadece böyle benim kalbim temiz, ben kolay kolay şey yapmam, ben öyle imansız olmam falan diyerek öyle kabadayı vari şekilde konuşarak imanını muhafaza edemez. Allah Teala imanının muhafaza olması için mümine iki cihan serveri Efendimizin lisanından ve kelamullahından dua talim etmiştir. İmanda kamil olmayı, iman nimetinden düşmemeyi hep bizim talep etmemizi hem Cenab-ı Hak hem Cenab-ı Risalet Penahi Efendimiz hep tembih etmişlerdir. Hele ahir zamanda insan bilmediği bir şeyi konuşarak efendim bazı hususlarda yaptığı amellerde ziyade zulmet ederek, zulüm ederek, günah işleyerek farkında olmadan bazı insanları alkışlayarak, tasdik ederek ne yapmış olur? Allah muhafaza dininden çıkmış olabilir. Zaten mesele iman meselesidir. İnanmış müminlerin oluşturduğu bir cemaatin ortaya çıkarttığı himmet ve hizmet ortadadır. Bu kadar insan var da ortaya himmet ve hizmet çıkmıyorsa bu en önce tembellikten evvel imani zaaftan kaynaklanır. İman dediğimizde bunun çok şubeleri vardır. İmanın şartı altıdır ama imanın batini şartları vardır. Nedir onlar? Allah için sevmek, Allah için buğz etmek. Mesela bu imana ait bir meseledir. Allah'ın kelam-ı kadiminde bir şeyi inkar etmek insanı imandan çıkartır değil mi? Ama o altı maddeye dahildir. Ve kütübihi maddesi vardır. Ben kitaplarına iman ettim derken satır satır harf harf hepsini kabul ettim demektir. Ama imanın batini şartları, o amentüde geçmeyen batini şartları sevmektir. Buğzun lillah, hubbun lillah diyor Allah Resulü. Allah için sevmek, Allah için gadaplanmak. Bu iman alametidir. Başka, Allah'ın kelamı okunduğunda, ayatı beyinatı okunduğunda, of şimdi bunu mu emretti, bu da bu zamanda olur mu demek, imansızlık alametidir. Neden? Kur'an-ı Kerim'inde Allah müminleri anlatırken, onlar kendilerine ayet okunduğunda imanları ziyadeleşir, kalpleri titrer, ürperirler diyor. Yani demek ki bu bir iman alametidir. Anlatabiliyor muyum? Ve yine imanın en önemli batini şartı edeptir. Haddini bilmektir. Demin bahsettiğim hadise gibi edeptir, edep. Edepsiz olan insanın imanı sakattır. İşte böylesi insanlar için, altı maddeden ibaret zannederek imanı tamam ettim diye düşünen insanlara bu batini şartları nazara vermek için Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde Estaûzu billah ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, aminu billahi ve rasulihi, Allah ve Resulüne iman ediniz diyerek de ayan beyan göstermiştir. İmanın batini şartlarını bir insan anlamazsa, zahiri şartlarından ibaret zannederse, İnsan imandan İslam'a, İslam'dan da ihsana geçemez. Bunu da böyle çok önemli bir not olarak burada zikretmiş olalım. Bir insanın ihsan mertebesine erişebilmesi için onda muhabbet şartı lazımdır. Elzemdir. Muhabbet nasıl olur? İmanın batini şartları. Yani imanın o zahiri hükümlerini kalben kendisinde ahlaki bir güzellik olarak yansıtabilecek bir coşkuda, bir inançla sahiplenmek meselesi vardır. Bu olmadan kişi ihsan mertebesine çıkamaz. Arz edebiliyor muyum efendim?
Estağfurullah.
Evet. Yani burada nereden açıldı söz? İşte dedik ki şirk ve küfründe zaten iyice kararmış, zulmet içerisinde bir kalbe sahip, ki ona kalp de denmez artık, böyle bir kişi mümin bile gadaplandığında imandan çıkacak dereceye geliyorsa veya derekeye düşüyorsa, düşünün ki bir müşrikin, bir kafirin kızdığında, gadaplandığında, kinlendiğinde ne kadar şerir, ne kadar zalim olur. Artık bunu hesap etmek lazım. İşte bu hadise de bunu gösteriyor, bize bunu anlatıyor. Hint ayakları altında değil, ayaklarının altına alarak o ciğeri çiğnememiş, ağzına alıp ağzında çiğnemiştir Hazreti Hamza'nın ciğerini.
Evet.
Bununla da intikam hırsı dinmeyince bizzat Hazreti Hamza'nın başucuna vardı, burnunu, kulağını kendine bilezik, pazuband ve halhal yapmak niyetiyle kesti.
Evet.
Mücahitlerin birçoğu oraya buraya dağılmıştı. Her şeye rağmen Resulullah'ın yanından ayrılmayan mücahitler de vardı. Bunlardan biri de İslam ordusunun sancaktarı Hazreti Mus'ab bin Umeyr'di.
Yani burada ashabın dağılmasını iki cihan serveri Efendimizin nereye doğru gittiklerini fark edememesi olarak düşünmek lazım. Yoksa Resulullah'ı bırakıp gitmiyorlardı. O 15 kişi, 20 kişi neyse sahabiden iki cihan serveri Efendimizin yanındalar ama onlar iki cihan serveri Efendimizin himayesinde hemen civarında olduğu için. Fakat düşünün o hengamede Allah Resulü acaba nereye gitti? Bunu dahi fark edemeyecek durumda olan sahabe-i kiram hazaratının bir kısmı, daha doğrusu mücahitlerin birçoğu daha güvenli, en azından bozguna uğramamak ve nedir durum diye bakmak için farklı yönlere doğru dağıldılar. Evet. Yoksa Allah Resulü'nü bırakıp kaçmadılar. Hiçbirisi.
İbn-i Kamiya denilen kafir bir ara atlı olduğu halde Resul-i Ekrem Efendimiz'e yaklaştı. Gösteriniz bana Muhammed'i. O kurtulursa ben kurtulmayayım diyerek haykırıyordu.
Kurtulma. Evet.
Hazreti Mus'ab, mücahitlerden birkaç kişi ve Nesibe Hatun ile İbn-i Kamiya'ya karşı çıktı. Bu kafir, Hazreti Resulullah'ı korumaya çalışan Hazreti Nesibe'nin omzuna bir kılıç darbesi indirdi.
Hanım yani sahabi. Hazreti Nesibe deyince ismi belki fark edemeyebilir dinleyenlerimiz. Hanım bir sahabi Hazreti Nesibe. Evet.
Nesibe Hatun da cesurca ona birkaç darbe indirdi. Fakat bu müşrikin üzerinde iki kat zırh bulunduğundan darbeler pek tesir etmedi. İbn-i Kamiya önüne çıkan Hazreti Mus'ab'ın sağ elini bir kılıç darbesiyle kesti.
Hazreti Mus'ab bin Umeyr kimdi? Hatırlarsanız birinci Akabe biatlarından sonra ne yapmıştı iki cihan serveri Efendimiz? Medine'ye onu göndermişti. Medine'yi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için hazır eden zat. Bir nevi Medine'deki ferraşı Hazreti Mus'ab bin Umeyr. O Allah Resulü'nün ağırlanabileceği, nihayet bir post gibi oturabileceği makamı ona hazırlayan zat. Hazreti Mus'ab bin Umeyr. Sahabinin çok seçkin, çok mümtaz bir şahsiyeti. Evet.
Hazreti Mus'ab, İslam'ın izzet ve şerefini sembolize eden sancağı sol eline aldı. İbn-i Kamiya bir kılıç darbesiyle sol elini de kesti. Bu sefer Hazreti Mus'ab sancağı kollarıyla tutup göğsüne bastırdı. O anda tek gayesi bu zındığın Resulullah'a ulaşmasına mani olmak ve İslam sancağını yere düşmekten korumaktı. İbn-i Kamiya bu sefer mızrağıyla vücudunu deldi. Hazreti Mus'ab artık dayanamayıp yere yıkıldı. Böylece o da şehadet şerbetini içenler arasına katıldı. Sancak da yere düştü. Hazreti Mus'ab şehit düşünce Peygamber Efendimiz sancağı Hazreti Ali'ye verdi. Hazreti Ali çarpışmaya gidince de sancağı sonuna kadar Ebürrüm taşıdı.
Evet.
Mus'ab bin Umeyr Hazretleri zırhını giydiği zaman Resul-i Kibriya Efendimiz'e pek benzerdi. İbn-i Kamiya da Hazreti Mus'ab'ı şehit etmekle Peygamber Efendimiz'i öldürdüğünü zannetmişti. Derhal müşriklerin yanına vararak Muhammed'i öldürdüm dedi. Bunu duyan müşrikler sevinç çığlıkları attılar. Onlardan birisi de dağ başına çıkarak Muhammed öldürüldü diye yaygarayı bastı. Bu dehşetli yaygarayı duyan mücahitlerin birden kolu kanadı kırılıverdi.
İşte buradaki hassasiyetleri fark etmeden Hazreti Ömer Efendimizin iki cihan serveri Efendimiz ahirete intikal ettiğinde öldü diye konuşulmasının bir hatırası var. Bir yansıması var. O dehşet günü, o Uhud günündeki hadiseyi yaygara haline getirenlere çıkışması gibi bir halde çıkışıyor Hazreti Ömer Efendimiz. Kim öldü derse kılıcı indiririm diyor. Orada iki cihan serveri Efendimizin alemi cemale intikalini kabullenememe gibi bir şey yok Hazreti Faruk'ta radıyallahu anh'ta. Bu şekilde yaygaraya kapılması, bu şekilde bunun basit efendim herhangi insanların ağzında veya herhangi bir kişi sanki ölmüş gibi konuşulmasına tahammül edememesi var Hazreti Ömer'de. Yoksa Hazreti Ömer Efendimiz Faruk. Hakla batılı tefrik ettiği gibi hissiyatıyla efendim Cenab-ı Hakk'ın vahyini, doğru düşünceyi birbirinden ayırabilecek bir farukiyete, fark edici özelliğe sahip bir zat. Evet.
İslam ordusunda umumi bir geri çekilme ve panik havası başladı. Her biri başka başka istikametlerden harp sahasını terk ediyordu. Bu dehşetli hengamete farkına varamadan düşman askeri diye din kardeşlerine kılıç sallamaya kalkanlar bile oluyordu. Hatta bu karışıklık esnasında Huzayl bin Cabir bir başka sahabi tarafından yanlışlıkla şehit edildi.
Evet.
Yine vaktimizin, bu bölümdeki vaktimizin sonundayız abi.
Evet, peki. O zaman 3. bölümde inşallah Uhud'un son sayfalarını efendime söyleyeyim. Belki üzücü olabilir ama neticede hakikaten de insan söyleyecek bir söz bulamıyor. Hani derler ya eski tabirle vahşeti musanna. Yani adeta vahşet yapmak, zulmetmek bir sanat haline almış gibi bir korkunç manzara var. İnşallah Cenab-ı Hak bizlere ibret almayı nasip eylesin.
Amin.
Ve hep sıkça söylüyoruz. Salatü selamlarla dinleyelim ve şehit düşen ashab-ı kiram hazretlerine da hem radıyallahu anh diyerek tardiyede bulunalım ve hem de bu aralar ara verdiklerimiz vakitlerde de Fatiha okuyarak, dua ederek ruhaniyetlerini ruhlarımızdan haberdar edelim.
Eyvallah. Mücahitlerin Hazreti Resulullah'ı öldü yaygarası koparınca müşrikler araması mevzuna gelmişti.
Evet, ve sahabe-i kiramın o şaşkınlık haliyle, hatta birbirlerini bile tanımayacak derecede, hani akıl baştan gitti derler ya.
Eyvallah.
O derecede bir bozgun yaşanıyor. Ve bunun üzerine Resulullah Efendimizin sağ olup olmadığını ve nerede bulunduğunu, şu veya bu şekilde, yani bir yandan bunun mütalası, bir yandan düşmanla çarpışma ve tam bir keşmekeşlik yaşanıyor. İşte tam bu esnada neler oluyor? Yine sizden dinleyelim. Çünkü Uhud hadisesi galiba bu hafta da bitemeyecek gibi gözüküyor. Neticede ne olursa olsun bizim derdimiz salatü selamlarla muhabbet bağını taze tutmak. İki cihan serveri efendimizden bahsetmek. Maksat hasıl oluyor. Yoksa mevzuları hızlı hızlı okuyup geçmek derdimiz değil. Evet.
Müşriklerin kopardığı yaygaraya inanmak istemeyen mücahitler Hazreti Resulullah'ı aramaya koyuldular. Bunlardan Hazreti Ali hem önüne gelen düşman askerine kılıç sallıyor hem de etrafa göz gezdirerek peygamberimizi arıyordu.
Yani hani cephenin veya mevzinin düşmemesi meselesi vardır ya, Hazreti Hamza Efendimiz'den boşalan yere Hazreti Ali Efendimiz gidiyor. Sancağı da bırakıyor Ebu Rum'a ve müşrik ordusunun üzerine atlıyor ki müşrikler daha bu tarafa gelmesin diye. Dolayısıyla arkaya bakmıyor. Yani o mevkiden, o mevziden daha ileriye geçmesin diye müşriklerle çarpışmaya devam ediyor Hazreti Ali Efendimiz. Bir yandan bunu yapıyor, bir yandan
harp sahasında bulunan mücahitlerin o anda en büyük ve tek arzusu artık Resul-i Kibriya Efendimiz'i bulmak olmuştu.
Evet.
Bu esnada yürekleri ferahlatıcı bir ses yükseldi. Ey Müslüman, müjde size, işte Resulullah. Bu sesin sahibi Ka'b bin Malik'ti. Resul-i Ekrem Efendimiz'i...
Ka'b bin Malik sesi kalın bir zat. Yani sesi çok gür bir zat Hazreti Ka'b'ın. Hucurat suresinde malum ayeti kerime indiğinde hani huzuru saadete gelmeyen zat, o hadisi hatırlıyor musunuz? İki cihan serveri Efendimizin ses tonunun üzerinde sesinizi yükseltmeyiniz ayeti kerimesi gelince ve böyle yaparsanız, birbirinize hitap ettiğiniz gibi ona hitap ederseniz amelleriniz boşa çıkar, sıfırlanır. Zekatınız, infakınız, salatü selamınız, cihadınız hepsi sıfır olur. Mealindeki ayet gelince Hazreti Ka'b iki cihan serveri Efendimizin huzuruna gelemiyor. Niye gelmedi diye merak ediyorlar. Hasta mı yoksa diye soruyor iki cihan serveri Efendimiz. Diyorlar ki ya Resulallah, olsaydı duyardık. Nedir? Teftiş edin, araştırın, tetkik edin, gelin. Sonradan öğreniyorlar ki Hazreti Ka'b ağlayarak diyor ki çok gelmek istiyorum. Hasretiyle yanıyorum ama benim sesim kalın diyor. Gür sesliyim ben. E şimdi ben, amellerim boşa mı çıksın? Allah Resulü'nün sesinden daha yüksek sesim çıksın da. Bunun üzerine iki cihan serveri Efendimiz çağırıyor. Bu senden kaynaklanan, kasti olarak yaptığın bir şey değildir. Senin tabiatın böyle, senin sesin kalın dedikten sonra Hazreti Ka'b'ı senin hayatın da vefatın da hayır üzeredir, sen cennetliksin diye müjdelemiştir. İşte Ka'b radıyallahu anh, yani Ka'b İbni Malik radıyallahu anh gür sesiyle Uhud meydanına bağırıyor. Müjde ey Müslümanlar. Allah Resulü işte burada diyerek bütün Uhud sahrasına, Uhud meydanına Hazreti Ka'b'ın gür sesi hakim bir şekilde bütün herkesin duyacağı bir şekilde nida ediyor, avaz ediyor. Evet.
Resul-i Ekrem Efendimiz'i Şiip mevkiinde miğferinin altında pırıl pırıl parlayan mübarek gözlerinden tanımıştı. Müslümanlara seslenirken eliyle de Resul-i Ekrem'in bulunduğu yeri gösteriyordu. Peygamber Efendimiz düşman tarafından nerede olduğunun bilinmesini istemiyordu. Müslümanlara müjdeyi veren Kaaba eliyle sus diye işaret verdi. Artık Hazreti Resulullah'ın yeri tespit edilmiş ve etrafa yayılan haberin bir şayiadan ibaret olduğu anlaşılmıştı. Mücahitler derhal Resul-i Ekrem'in bulunduğu yere doğru koştular ve kendisini emniyet çemberi içine aldılar.
Kendilerini emniyete aldılar. Allah Resulü'nün emniyeti için değil, tabii ki o anda sevk-i ilahiyle Allah Resulü'nün etrafında emniyet duygusuyla geldiler ama Allah Resulü onları emniyet altına almak için Cenab-ı Hak onların kalbine bunu ihsan etti. Biz Resulullah'ı koruyalım diye gittiler ama esasında Allah Resulü onların muhafaza olmasını istiyordu. O sevkle, o insiyaki veyahut ilhami efendim halle Resulullah'ı biz koruyalım diye gittiler ama Allah Resulü onları ne yapmış oldu? Etrafına toplamış oldu. Cenab-ı Hak onları öyle sevk etti yani. Evet.
Nesibe Hatun'un kahramanlığı mevzu var şimdi de.
Evet.
Ümmü Umare Nesibe binti Kab, kocası ve iki oğluyla birlikte İslam ordusuna katılıp Uhud'a gelmiş, kocasıyla oğulları müşriklerle çarpışacak, kendisi de yaralanan Müslümanlara yardım edip su yetiştirecekti. Ancak harbin ikinci safhasında Müslümanlar bozulmaya başlayıp Resulullah'ın etrafında çok az sayıda mücahidin kaldığını gören Nesibe Hatun, derhal Resul-i Kibriya Efendimizin yanına vardı ve çarpışmaya koyuldu. Kılıçla, okla Resul-i Zişan Efendimizi müşriklerden korumaya çalıştı. Bu sırada yaralandı. Peygamber Efendimiz sağına soluna baktıkça hep Nesibe Hatun'un müşriklere karşı koyduğunu görüyordu.
Yani şöyle etrafında buyurdu. Pervane oldu derler ya. Yani Allah Resulü'nün etrafında böyle pervane oluyor adeta. Evet. Hazreti Nesibe. Ne güzel bir isimdir. İnsanlar kız çocuklarına bu ismi koymalı. Nesibe'nin manası da çok güzeldir. Evet.
Şöyle buyurdu. Ey Ümmü Ümare! Senin katlandığın, dayanabildiğin şeye herkes dayanamaz ve katlanamaz. Peygamber Efendimiz Nesibe Hatun'un omzundan aldığı yarayı görünce oğlu Abdullah'a annenin yarasını sar dedi. Sonra da şöyle buyurdu. Ev halkınıza Allah mübarek kılsın. Senin annenin makamı filanca ve filancaların makamından hayırlıdır.
Onu sahabi hatırlayamıyor diye filanca ve filanca makam diyor. Yani o anda kimleri zikretti Resulullah Efendimiz? Hatırında olmadığı için falandan ve filancadan daha yukarıdadır diyor. Ama muhakkak bu söylenen kişilerin cennette kaim olacakları Allah tarafından bildirilmiş kişiler olduğu muhakkaktır. Ve bunların da hanım oldukları, yani artık Meryem Hatun'dan mı bahsediyor? İki Cihan Serveri Efendimiz, başka bir zattan, Asiye validemizden mi bahsediyor? Bilemeyiz. Fakat ona benzer bir şey söylediğini fark ediyor sahabi ama isim hatırında o an kalmıyor. Senin annenin makamı falanca ve filancadan daha üstündür cennetteki mertebesi diyor. Muhakkak cennette olacak insanlardan bahsediyor. Fakat kim olduğunu hatırlayamadığı için falanca filanca tabiri var. Bunu da ilk defa veya çok böyle metin tecrübesi olmayan kardeşlerimize haddimiz olmayarak açıklamış olalım. Evet.
Babanın makamı da filan ve filanların makamından hayırlıdır. Senin makamın da filan ve filanların makamından hayırlıdır. Allah sizin ev halkınıza rahmet etsin. O esnada imanın verdiği cesaretle müşriklere karşı cesurca kılıç sallayan Nesibe Hatun da ''Ya Resulallah, Allah'a dua et de cennette sana komşu olalım.'' dedi. Resul-i Kibriya Efendimiz ''Allah'ım bunları cennette bana komşu ve arkadaş et.'' diye dua etti.
Allah Allah.
Bunun üzerine Nesibe Hatun sevinç içinde, "Bana artık dünyada ne musibet gelirse gelsin gam çekmem. Bu bana yeter," diyerek Allah ve Resulullah'a karşı olan muhabbet ve bağlılığını ortaya koydu. Müslümanlar safında mertçe çarpışıp cesaretle düşmanın üzerine hücum eden biri vardı. Hatta Müslümanlar arasından müşriklere ilk ok yağdıran da o olmuştu. Gariptir ki Kuzman adındaki bu adamın ismi her ne zaman zikredilse Efendimiz "o cehennemliktir" derdi.
Allah Allah.
Sahabiler bunun sırrını bir türlü çözemiyorlardı. Evet. Kuzman harbin en şiddetli anında büyük kahramanlıklar gösterdi. Hatta İslam ordusu bozulup dağıldığı sırada kılıcının kınını kırdı ve "ölmek kaçmaktan hayırlıdır. Ey Evs hanedanı, siz de benim gibi şeref ve şan için çarpışınız," diye seslenerek müşriklerin arasına daldı. Yedisini sekizini öldürdükten sonra kendisi de muharebe meydanında yaralanıp kan revan içinde kaldı. Sahabiler hala Efendimizin "o cehennemliktir" sözünün manasını anlamış değillerdi. Bunca kahramanlık ve cesareti Müslümanlar safında gösteren Kuzman nasıl cehennemlik olabilirdi? Ancak Hazreti Resulullah Kuzman'ın gerçek yüzünü Cenab-ı Hakk'ın bildirmesiyle biliyordu. Ağır yaralarının sızısıyla kıvranan Kuzman'ı sahabiler, "Tebrikler ey Kuzman, cenneti müjdeleriz sana," diyerek tebrik ettiler. Kuzmansa verdiği cevapla gerçek mahiyetini ortaya koydu. "Ne diye beni tebrik ve tebşir ediyorsunuz? Benim maksadım şehadete ermek değildir. Dinin muhafazası hususu dahi asla hatırımdan geçmemiştir.
Allah Allah.
Ben kavmimin gayreti için ve Kureyşliler Medine hurmalıklarına zarar vermesin diye çarpıştım." Yaralarının ağrısı şiddetlenip yaşayacağından ümidini kesince de bir ok alıp kolunun damarını keserek intihar etti.
Allah muhafaza eylesin.
Sahabiler bundan sonra Resul-i Kibriya Efendimizin sözünün hakikatini anladılar. Kuzman'ın bunca kahramanlığı ve fedakarlığı Allah yolunda, Allah için değil de kavminin ve kabilesinin şan ve şerefiyle Medine'deki hurmalıklarını korumak uğrunda gösterdiğini öğrendiler.
İşte iman öyle bir nesne ki yaptığın fiillerin İslam dediğimiz o amellerin, salih amellerin zemini. O olmadıktan sonra istediği kadar kişi etrafı kahraman desin, ne kadar aktif insan desin, ne kadar efendim şöyle olduğu zaman şöyle mücadele veriyor desin, desinler de desin. Neticede Allah muhafaza eylesin, Allah ve Resulü aşkı olmadan insanlar ne derse desin, neticede akıbeti böyle oluyor. Allah ve Resulüne iman ve sevmek nasıl bir şeymiş onu da burada görüyoruz işte. O sevgi olmadan insan ne yaparsa yapsın kurtuluşa ve selamete eremez. Evet. Allah ihsan eylesin inşallah. Cenab-ı Hak da muhafaza eylesin. Evet.
Kuzman'ın kendi kendisini öldürdüğü haberini alan Resul-i Kibriya Efendimiz, "Allahu Ekber, Allahu Ekber, ben Allah'ın Resulü olduğuma şüphesiz şehadet ederim," dedi. Sonra da, "Şüphe yok ki Allah isterse bu dini facir bir adamla da teyit eder," diye buyurdu.
Allah! İnsanlar yaptıkları, "ben böyle şey yaptım, şöyle hizmet ettim, efendim şuraları açtım, buraları kapattım, böyle müesseseler açtım. İmanlı mısın? Bunları yaptım ya." İşte ona cevap bu. Allah facir fasık, dinden, daha doğrusu Cenab-ı Hakk'ın ahirette vereceği cennetten hiç nasibi olmadan da, ahiretten hiç nasibi olmadan da ne yapar? İsterse dinini onlarla yükseltebilir. Onlarla imar edebilir. Onunla imar ediyor diye onun iman ettiğini göstermez. Bu kadar kişiye sebep oldum, şu kadar okul açtım, bu kadar efendim dine hizmet ettim der. Fakat kendisi bu dini yaşamaz. Kendisi hiç bu akaidde ve itikatta değilse o açması evet bir fayda vardır. Ama bu hükümdedir işte. Fasıklarla facirlerin elinde Hazreti Allah dinini yükseltebilir. Firavun'un kucağında büyütmedi mi Musa'yı? Hazreti Musa Aleyhisselam'ı Firavun kendi kucağında beslemedi mi? Hani tabiri caiz sıcak sudan soğuk suya elini sokmayacak derecede bakımını yapmadı mı? Bunu yaptı diye biz ona temenni çakacak halimiz yok. Falanca yere gitti, filanca yeri fethetmesine vesile oldu. Ordusunda şu zatlar da vardı, bunlar da vardı diye bazı zalimleri böyle iyi göstermeye çalışan hamakat sahibi insanlar vardır. Aa, onun hakkında konuşmayın. Neden? Falanca büyük zat onun ordusundaydı. Falanca sahabi onun ordusundaydı. Çok iyi adam. Hayır. Allah fasık facirlerle de dini yükseltir. Sen onun yaptığı amele bak. Onun hayatına bak. Anlatabiliyor muyum? Onun ordusunda birisi var diye ona biz selam mı duracağız? Ona biz tebrikler mi yağdıracağız? Anlatabiliyor muyum? Neler olmuştur neler? Kimler gelmiştir kimler? Ama bakacaksınız işte bu sır bu. İki Cihan Serveri Efendimizin işaret ettiği mana. Fasık ve facillerle yükseltmiştir Hazreti Allah. Bazen bunu yapar. Bu onun iyi olduğu kanaatini taşımaz. Burada da bize düşen şudur. Hep böyle karşımızdaki kişi gibi düşünmeyelim. Bazen kendimizden iyi şeyler yaptığımızı düşünürüz. İtikadi, imani yönden veya amel yönünden fıskı fücurla Allah muhafaza eylesin meşgul olabiliriz. Ben nasıl olsa iyi şeyler yapıyorum, o halde iyiyim diye kişi kendisini temize çıkartmamalı. Unutmamalı ki fasık ve facille Allah'ın dinini yükselttiği gerçeğine kendisi de bir ibretlik olabilir. Hiçbir zaman nifakından, münafıklık derecesine düşmekten kendisini emin görmemeli. Hizmetlerini yaparken hem şeytanın nefsinin içerisinden Allah'a sığınmalı, hem de kendini beğenme illetinden de Cenab-ı Hakk'a rücu etmeli. Evet.
Amellerin makbuliyet ölçüsü ihlas ve samimiyettir. Yani amelin Allah'ın rızası gözetilerek yapılmış olmasıdır.
Evet. Bu böylece de bir mevzuyu şey yapmış olalım.
Eyvallah. Evet. Çok az sayıda mücahidin yağmur gibi yağan müşrik oklarına karşı kendisini korumaya çalışırken Resul-i Kibriya Efendimizin mübarek dudaklarındansa şu cümleler dökülüyordu. Allah'ım, kavmimi affet, onlara doğru yolu göster. Çünkü onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar.
Çünkü iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu derece zulme, bu derece ihanete maruz kalması gayret-i ilahiyeyi harekete geçirir ve neticede kavmini tamamen helak edebilir korkusu o halde bile iki cihan serveri Efendimiz'i terk etmedi. Yani o halde bile Allah Resulü hala ümmetinin üzerine, çünkü ümmettir, o da ümmettir. Bir kısmı davettedir, bir kısmı icabet etmiştir. Helak olmasınlar diye o vaziyette bile iki cihan serveri Efendimiz kendisine kılıç sallayan, ok yağdıran kavmine karşı bile ya Rabbi bilmiyorlar, bilselerdi böyle olmazdı, ya Rabbi sen onları ıslah eyle diye dua etmiştir. Evet.
Bunlarla beraber programımızı da vaktin sonuna geldik abi bu haftalık.
Peki o halde iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Uhud meydanında kavmi helak olmasın diye onlara ettiği duayla başlamak üzere önümüzdeki haftaya programı bırakalım. Cenab-ı Hak inşallah bizleri Allah Resulü'nün ashabıyla beraber haşru cem eylesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mevlidinin muştulandığı, efendim artık neşesinin gönlümüzde zuhur ettiği şu günlerde Allah Resulü'nün nurundan, feyzinden, ruhaniyetinden, şefaatinden, mübarek nazarlarından Cenab-ı Hak bizleri nasip dar eylesin, mahrum eylemesin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala eşrefi ve esadi nuri cemil enbiyayı vel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin.